7. ayrım. Şişme, büyük bir ölçekte düzgün ve tek biçimli olan ve yeniden çökmeyi önlemek için tam kritik hızda genişlemekte olan bir evren yaratmış olduğu için iyi bir şeydi. Şişme aynı zamanda evrenin tüm içeriğini sözcüğün tam anlamına yakın bir şekilde hiçbir şeyden yaratmış olduğu için de iyi bir şeydi. Evren, kuzey kutbu gibi tek bir noktayken içinde hiçbir şey yoktu. Ama şimdi evrenin gözlemleyebildiğimiz kısmında en az 10 üzeri 80 parçacık bulunuyor. Tüm bu parçacıklar nereden geldiler? Bunun yanıtı görelilik ve kuantum mekaniğinin maddenin parçacık, karşı parçacık çiftleri şeklinde enerjiden yaratılmasına olanak vermesidir. Peki bu maddeyi yaratmak için enerji nereden geldi? Bunun yanıtı onun evrenin kütle çekim enerjisinden ödünç alınmış olduğudur. Evrenin, maddenin pozitif enerjisini tam olarak dengeleyen muazzam bir negatif kütle çekim enerjisi borcu vardır. Şişme döneminde evren, daha fazla madde yaratılmasını finanse etmek üzere kütle çekim enerjisinden yüklü miktarda borç almıştır. Sonuç, Keynesçi ekonominin bir zaferi olmuştur. Maddi cisimlerle dolu, kuvvetli ve genişleyen bir evren. Kütle çekim enerjisi borcunun evrenin sonuna kadar ödenmesi gerekmeyecektir. Evren ilk zamanlarında tamamen homojen ve düzgün olmuş olamazdı. Çünkü bu kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesini ihlal ederdi. Onun yerine düzgün yoğunluktan ayrılmalar olmuş olmalıdır. Sınırsızlık önermesi bu yoğunluk farklılıklarının en alt durumlarında başlayacağı yani belirsizlik ilkesine uygun olarak mümkün olduğu kadar küçük olacakları anlamına gelir. Ancak şişme ile genişleme sırasında farklılıklar büyür. Şişerek genişleme dönemi bittikten sonra bazı yerlerinde diğerlerine göre biraz daha hızlı genişleyen bir evren kalır. Daha yavaş genişleme bölgelerinde maddenin kütle çekimi genişlemeyi daha da yavaşlatacaktır. Sonunda bölge genişlemeyi durdurarak galaksileri ve yıldızları oluşturmak üzere büzülecektir. Böylece sınırsızlık önermesi çevremizde gördüğümüz tüm karmaşık yapıyı açıklayabilir. Ancak o evren konusunda yalnızca tek bir öngörüde bulunmaz. Onun yerine her birinin kendi olasılığı olan tüm bir mümkün geçmişler ailesi şeklinde öngörüde bulunur. Olasılık düşük olsa da Britanya'da son seçimi İşçi Partisi'nin kazandığı mümkün bir geçmiş olabilirdi. Sınırsızlık önermesi evrenin işlerinde Tanrı'nın rolü konusunda köklü sonuçlara sahiptir. Şimdi genellikle evrenin iyi tanımlanmış yasalara göre evrimleştiği kabul edilmektedir. Bu yasalar Tanrı tarafından düzenlenmiş olabilir. Fakat göründüğü kadarıyla o yasaları bozmak üzere evrene müdahalede bulunmuyor. Ancak son zamanlara kadar bu yasaların evrenin başlangıcına uygulanamayacağı düşünülüyordu. Saati kurmak ve evrenin istediği herhangi bir yolda gitmesini sağlamak Tanrı'ya kalmış olacaktı. Böylece evrenin şimdiki durumu Tanrı'nın ilk koşulları seçiminin sonucu olacaktı. Ama sınırsızlık önermesi gibi bir şey doğru olursa durum farklı olur. O durumda fizik yasaları evrenin başlangıcında bile geçerlidir. Bu yüzden Tanrı ilk koşulları seçme özgürlüğüne sahip olmaz. Kuşkusuz o hala evrenin uyduğu yasaları seçmede özgür olur. Fakat bu pek bir seçim olmayabilir. Yalnızca kendi içinde tutarlı ve Tanrı'nın doğası nedir gibi sorular sorabilen bizler gibi karmaşık yaratıklara yol gösteren az sayıda yasa olabilir. Ve eğer yalnızca tek bir eşi olmayan mümkün yasalar kümesi varsa bile bu yalnızca bir dizi denklemdir. Denklemlere ateş veren ve onlara yönetecek bir evren veren nedir? En temel birleşik teori kendi varlığının nedeni olacak kadar karışık mıdır? Bilim evrenin nasıl başladığı problemini çözebilirse de evren neden var olmak zorunda sorusuna yanıt veremez. Ben bunun yanıtını bilmiyorum. 10. Kara deliklerin kuantum mekaniği. Ocak 1977'de Scientific American'da yayınlanan bir yazı. Bu yüzyılın ilk 30 yılında insanın fizik ve gerçekliğin kendisine ilişkin görüşünü köklü olarak değiştiren 3 teori ortaya çıktı. Fizikçiler hala bu teorilerin sonuçlarını keşfetmeye ve onları birbirlerine uydurmaya çalışmaktadır. Bu 3 teori özel görelilik teorisi 1905, genel görelilik teorisi 1915 ve kuantum mekaniği teorisidir 1926 yılı civarı. Birinci teori büyük ölçüde Albert Einstein'ın işiydi. İkinci teori tam olarak onun işiydi ve üçüncünün gelişiminde büyük rol oynadı. Yine de Einstein şans ve belirsizlik unsuru nedeniyle kuantum mekaniğini hiçbir zaman kabul etmedi. Onun hisleri, sık sık aktarılan sözleri "Tanrı zar atmaz" şeklinde özetlenmiştir. Ancak fizikçilerin çoğu özel görelilik ve kuantum mekaniğini kolayca kabul ettiler. Çünkü bu teoriler doğrudan gözlemlenebilen etkileri tanımlıyorlardı. Diğer taraftan genel görelilik matematiksel olarak fazla karmaşık göründüğü, laboratuvarda test edilemediği ve kuantum mekaniğiyle uyumlu görünmeyen tamamen klasik bir teori olduğu için geniş ölçüde ihmal edildi. Böylece genel görelilik kuramı yaklaşık 50 yıl gölgede kaldı. 1960'ların başından başlayarak astronomik gözlemlerin kapsamının çok büyümesi genel görelilik teorisine karşı ilginin canlanmasına neden oldu. Çünkü kuasarlar, pulsarlar ve yoğun X ışını kaynakları gibi keşfedilmekte olan yeni olguların birçoğunun çok büyük kütle çekim alanlarının yalnızca genel görelilik kuramıyla tanımlanabilen alanların varlığını gösterdiği anlaşılıyordu. Kuasarlar, tayflarının kırmızılaşmasının gösterdiği kadar uzaktaysalar, tüm galaksilerden defalarca daha parlak olan yıldız benzeri cisimlerdir. Pulsarlar, son derece yoğun nötron yıldızları olduğuna inanılan süpernova patlamalarının hızla parlayıp sönen kalıntılarıdır. Uzay araçlarında taşınan aletlerle ortaya çıkarılmış olan yoğun X ışını kaynakları da nötron yıldızları olabilirler veya daha da yüksek yoğunluklu kuramsal cisimler yani kara delikler olabilirler. Genel görelliği bu yeni keşfedilen veya varsayımsal cisimlere uygulamaya çalışan fizikçilerin karşılaştığı sorunlardan biri onu kuantum mekaniğiyle uyumlu kılmaktı. Geçen birkaç yıl içinde tam olarak tutarlı, makroskopik cisimlerin genel görelliğiyle uyuşan ve diğer kuantum alan teorilerine uzun süre sıkıntı veren matematiksel sonsuzlukları olmayacağı umulan bir kuantum kütle çekim teorisini çok geçmeden bulacağımız umudunu yükselten gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin kara delikler ile termodinamiğin yasaları arasında dikkate değer bir bağ kuran, son zamanlarda keşfedilen kara deliklerle ilişkili bazı kuantum etkileriyle ilgisi vardır. Bir kara deliğin nasıl yaratılabileceğini kısaca anlatayım. Güneşin kütlesinin 10 katı kadar kütlesi olan bir yıldız düşünün. Yaklaşık 1 milyar yıllık yaşam süresinin çoğunda yıldız hidrojeni helyuma dönüştürerek merkezinde ısı üretecektir. Açığa çıkan enerji, Güneş'in yarıçapının yaklaşık 5 katı kadar yarıçapı olan bir cisim oluşmasına yol açarak yıldızı kendi kütle çekimine karşı desteklemeye yeterli basınç yaratacaktır. Bu tür bir yıldızın yüzeyinden kaçış hızı yaklaşık olarak saniyede 1000 kilometre olur. Yani yıldızın yüzeyinden saniyede 1000 kilometreden az bir hızla yukarıya doğru dik olarak ateşlenen bir cisim, yıldızın kütle çekim alanı tarafından geri çekilecek ve yüzeye dönecek. Bundan büyük bir hızla yola çıkan bir cisimse sonsuzluğa kaçacaktır. Yıldız nükleer yakıtını bitirdiğinde dışa doğru basıncı koruyacak hiçbir şey olmayacak ve yıldız kendi kütle çekimi nedeniyle çökmeye başlayacaktır. Yıldız büzüldükçe yüzeydeki kütle çekim alanı güçlenecek ve kaçış hızı artacaktır. Yarıçap 30 kilometrenin altına inene kadar kaçış hızı saniyede 300 bin kilometreye, ışığın hızına kadar artmış olacaktır. O zamandan sonra yıldızdan yayılan herhangi bir ışık sonsuzluğa kaçamayacak, kütle çekim alanı tarafından çekilecektir. Özel görelilik teorisine göre hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Bu yüzden eğer ışık kaçıp kurtulamazsa başka hiçbir şey kaçıp kurtulamaz. Sonuç bir kara delik olacaktır. Kendisinden sonsuzluğa kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığı bir uzay zaman bölgesi. Kara deliğin sınırına olay ufku denir. Bu yıldızdan gelen sonsuzluğa kaçıp kurtulmayı ucu ucuna kaçıran 2GM/C büyüklüğündeki Schwarzschild yarıçapında bekler durumda kalan bir ışık dalgası cephesine karşılık gelir. Burada G, Newton'un kütle çekim değişmezidir. M, yıldızın kütlesidir ve C, ışığın hızıdır. Yaklaşık 10 güneş kütlesi kadar kütlesi olan bir yıldız için Schwarzschild yarıçapı yaklaşık 30 kilometredir. Şimdi Cygnus XE olarak bilinen X ışını kaynağı gibi çift yıldızlı sistemlerde yaklaşık bu büyüklükteki kara deliklerin mevcut olduğunu ifade eden oldukça fazla gözlemsel kanıt vardır. Ayrıca evrende dağılmış, yıldızların çökmesiyle değil, içinde evrenin oluşmuş olduğu büyük patlamadan kısa süre sonra var olduğuna inanılan sıcak yoğun ortamdaki yüksek derecede sıkışık bölgelerin çöküşüyle oluşturulmuş oldukça fazla sayıda çok daha küçük kara delikler de olabilir. Bu tür ilksel kara delikler burada anlatacağım kuantum etkileri açısından çok ilginçtir. 1 milyar ton bir dağın kütlesi kadar ağırlığındaki bir kara delik, 10 üzeri eksi 13 santimetrelik bir nötron veya proton büyüklüğünde bir yarıçapa sahip olur. Ya güneş etrafında ya da galaksinin merkezi etrafında yörüngede olabilir. Kara delikler ile termodinamik arasında bir bağlantı olabileceği konusundaki ilk ipucu 1970 yılında olay ufkunun bir kara deliğin sınırının yüzey alanının kara deliğe ek madde veya ışınım düştüğünde her zaman artma özelliğine sahip olduğunun matematiksel keşfiyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca eğer iki kara delik çarpışır ve bir tek kara delik oluşturmak üzere kaynaşırlarsa ortaya çıkan kara deliğin çevresindeki olay ufkunun alanı orijinal kara deliklerin çevrelerindeki olay ufuklarının alanlarının toplamından daha büyüktür. Bu özellikler bir kara deliğin olay ufkunun alanı ile termodinamikteki entropi kavramı arasında bir benzerlik olduğu fikrini verir. Entropi, bir sistemin düzensizliğinin veya onun eş değeri olan kesin durumu hakkında bilgi eksikliğinin bir ölçüsü olarak düşünülebilir. Termodinamiğin ünlü ikinci yasası entropinin her zaman arttığını söyler. Kara deliklerin özellikleriyle termodinamiğin yasaları arasındaki benzerlik, Washington Üniversitesi'nden James N. Bardeen, şimdi Meydan Observatory'de olan Brandon Carter ve benim tarafından geliştirilmiştir. Termodinamiğin birinci yasası, bir sistemin entropisindeki küçük bir değişikliğe, sistemin enerjisinde orantılı bir değişikliğin eşlik ettiğini söyler. Orantısallık faktörü, sistemin sıcaklığı olarak isimlendirilir. Bardeen, Carter ve ben, bir kara deliğin kütlesindeki değişikliğin, olay ufkunun alanındaki bir değişiklikle bağlantısını kuran benzer bir yasa bulduk. Burada orantısallık faktörü yüzey kütle çekimi denen olay ufkundaki kütle çekim alanının gücünün ölçüsü olan bir nicelikle ilgilidir. Eğer olay ufkunun alanının entropiye benzer olduğu kabul edilirse yüzey kütle çekimi de sıcaklığa benzer görünür. Benzerlik tıpkı ısıl dengedeki bir yapıda sıcaklığın her yerde aynı olması gibi yüzey kütle çekiminin olay ufkunda her noktada aynı olduğunun ortaya çıkmasıyla güçlenir. Entropi ile olay ufkunun alanı arasında açıkça bir benzerlik varsa da bu alanın nasıl kara deliğin entropisi olarak tanımlanacağı bizim için açık değildi. Bir kara deliğin entropisi ile ne kastedilecekti? Can alıcı önerme 1972 yılında o zamanlar Princeton Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan ve şimdi İsrail'de Negev Üniversitesi'nde olan Jacob D. Bekenstein tarafından yapılmıştı. Önerme şöyledir. Bir kara delik kütle çekim çökmesiyle yaratıldığında hızla yalnızca 3 parametreyle kütle, açısal moment ve elektrik yükü özellikleriyle tanımlanan durağan bir duruma geçer. Kara delik bu özellikler dışında çökmüş olan cismin başka bir ayrıntısını taşımaz. Bir kara deliğin saçı yoktur teoremi olarak bilinen bu sonuç Carter, Alberta Üniversitesi'nden, Werner İsrail, Londra King's College'dan David C. Robinson ve benim ortak çalışmamızla kanıtlanmıştır. Saçı yok teoremi, kütle çekimsel bir çökmede çok miktarda bilgi kaybı olduğu anlamına gelir. Hawking'in bu tezine başta John Preskill olmak üzere birçok fizikçi karşı çıkmış ve Nobel ödüllü Gerard T. Hooft ile Leonard Susskind, Hawking'in çözümünün yanlış olduğunu duyurmuşlardır. Susskind, 2008'de bu konuda The Black Hole War, Kara Delik Savaşı isimli popüler bir kitap yayınlamıştır. Günümüzde Hawking kendisinin hatalı olduğunu ve bir cisim kara deliğe düştüğünde bilginin kaybolmadığını kabul eder. Örneğin en son kara delik durumu çöken cismin madde veya karşı maddeden oluşmuş olmasından ve küresel veya yüksek derecede düzensiz şekilde olmasından bağımsızdır. Bir başka deyişle belli bir kütlede, açısal momentumda ve elektrik yükteki bir kara delik maddenin çok sayıda farklı düzenlenişlerinin herhangi birinin çöküşüyle oluşmuş olabilir. Aslında eğer kuantum etkileri ihmal edilirse, kara delik son derece düşük kütlede sayısız parçacıktan oluşmuş bir bulutun çökmesiyle oluşmuş olabileceği için düzenleniş biçimi sayısı sonsuz olur. Ancak kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesi, M kütlesinde bir parçacığın H bölü MC dalga boyunda bir dalga gibi davranacağını belirtir. Burada H, Planck değişmezidir. 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 27 erk saniyelik küçük bir sayı. C ise ışığın hızıdır. Bir parçacık bulutunun bir kara delik oluşturmak üzere çökebilmesi için bu dalga boyunun oluşacak kara deliğin büyüklüğünden daha küçük olmasının gerektiği görülür. Bu nedenle belirli bir kütle açısal momentum ve elektrik yükünde bir kara delik oluşturabilecek düzenlenişlerin sayısının çok büyük olsa da sonlu olabileceği anlaşılır. Bekenstein bu sayının logaritmasının kara deliğin entropisi olarak yorumlanabileceğini önermiştir. Sayının logaritması bir kara delik yaratıldığında çökme sırasında olay ufkundan geri alınamaz şekilde kaybolan bilgi miktarının bir ölçüsü olacaktır. Göründüğü kadarıyla Bekenstein'in önerisindeki ölümcül kusur, eğer bir kara delik olay ufkunu yüzeyiyle orantılı olan sonlu bir entropiye sahip olursa, yüzey kütle çekimiyle orantılı olacak bir sonlu sıcaklığa da sahip olmasının gerekmesiydi. Bu da kara deliğin sıfırdan farklı bir sıcaklıkta ısıl ışınımla dengede olabileceği anlamına gelirdi. Ama klasik kavramlara göre böyle bir denge mümkün değildir. Çünkü kara delik üzerine düşen herhangi bir ısıl ışınımı soğuracak fakat tanımı gereği karşılık olarak herhangi bir şey yayamayacaktır. Bu paradoks 1974 başlarında kara deliğin yakınındaki maddenin davranışının kuantum mekaniğine göre nasıl olacağını araştırmakta olduğum zamana kadar öyle kaldı. Çok şaşırmıştım ama kara delik değişmeyen bir hızla parçacık yayar görünüyordu. O zamanlar herkes gibi ben de kara deliklerin bir şey yayamayacağı hükmünü kabul ediyordum. Bu nedenle bu utanç verici etkiden kurtulmaya çok uğraştım. O gitmeyi reddetti ve sonunda onu kabul etmek zorunda kaldım. Sonunda beni bunun gerçek bir fiziksel süreç olduğu konusunda ikna eden şey dışa giden parçacıkların kesinlikle ısıl bir tayfa sahip olmaları oldu. Kara delik tıpkı yüzey kütle çekimiyle orantılı ve kütleyle ters orantılı bir sıcaklıkta sıradan bir sıcak cisim gibi parçacık yaratıp yayar. Bu, Bekenstein'in kara deliğin sonlu bir entropiye sahip olduğu tezini tam olarak tutarlı kıldı. Çünkü bu, bir kara deliğin sıfırdan farklı sonlu bir sıcaklıkta ısıl dengede olabileceği anlamına geliyordu. O zamandan beri kara deliklerin ısıl ışıma yapabileceklerinin matematiksel kanıtı çeşitli farklı yaklaşımlardaki başka bazı kişiler tarafından da doğrulanmıştır. Parçacık yayma durumunun anlaşılmasının bir yolu şimdi anlatacağım şekildedir. Kuantum mekaniği uzayın tamamının sürekli olarak çipler halinde maddeleşen, ayrılan ve tekrar bir araya gelen ve birbirlerini yok eden sanal parçacık ve karşı parçacık çipleriyle dolu olduğunu söyler. Bu parçacıklara sanal denir çünkü gerçek parçacıkların tersine doğrudan bir parçacık dedektörüyle gözlemlenemezler. Yine de dolaylı etkileri ölçülebilir ve varlıkları uyarılmış hidrojen atomlarından yayılan ışığın tayfında yarattıkları küçük bir kaymayla lamp kayması doğrulanmıştır. Şimdi bir kara deliğin varlığında bir çift sanal parçacığın bir üyesi kara deliğe düşüp diğer üyeyi birbirlerini yok edecekleri bir ortağı kalmamış durumda bırakabilir. Terk edilmiş parçacık veya karşı parçacık ortağının ardından kara deliğe düşebilir. Fakat sonsuzluğa kaçıp kurtulma olasılığı da vardır. O zaman orada kara deliğin çıkardığı ışınım olarak görünür. Bu sürece bakmanın bir diğer yolu parçacık çiftinin kara deliğe düşen üyesini, diyelim ki karşı parçacığı, gerçekte zaman içinde geri doğru yol alan bir parçacık gibi düşünmektir. Böylece kara deliğe düşen karşı parçacık kara delikten çıkan fakat zaman içinde geriye doğru yol alan bir parçacık olarak düşünülebilir. Parçacık karşı parçacık çiftinin başlangıçta maddeleşmiş olduğu noktaya ulaşınca kütle çekim alanından saçılır ve böylece zaman içinde ileriye doğru yol alır. Bu yüzden kuantum mekaniği bir parçacığın kara deliğin içinden kaçıp kurtulmasına olanak vermiştir. Bu klasik mekanikte izin verilmeyen bir şeydir. Ancak atomik ve nükleer fizikte parçacıkların klasik ilkeleri delip geçememeleri gereken fakat kuantum mekaniği ilkeleriyle tünel açıp geçebilmelerinin mümkün olduğu bir tür engelin bulunduğu pek çok başka durum vardır. Bir kara deliğin etrafındaki bariyerin kalınlığı kara deliğin büyüklüğüyle orantılıdır. Bu, Cygnus X-ray'da var olduğu varsayılan büyük bir kara delikten çok az parçacığın kaçıp kurtulabileceği fakat daha küçük kara deliklerden parçacıkların çok hızlı sızıp çıkabileceği anlamına gelir. Ayrıntılı hesaplamalar, yayılan parçacıkların kara deliğin kütlesi azaldıkça hızla artan bir sıcaklığa karşılık gelen bir ısıl tayfa sahip olduklarını göstermektedir. Güneşinki kadar kütlesi olan bir kara delik için sıcaklık yalnızca mutlak sıfırın üzerinde yaklaşık bir derecenin 10 milyonda biri kadardır. Bu sıcaklıkta bir kara delikten çıkan ısıl ışınım, evrendeki genel ışınım ardalanıyla tamamen süpürülür. Diğer taraftan yalnızca 1 milyar ton kütleli bir kara delik, yani kabaca bir proton büyüklüğünde ilksel bir kara delik, 120 milyar derece kadar bir sıcaklığa sahip olurdu. Bu sıcaklıkta 10 milyon elektron volt kadar bir enerjiye karşılık gelir. Böyle bir sıcaklıkta bir kara delik, elektron, pozitron çipleri ve fotonlar, nötrinolar ve gravitonlar, kütle çekim enerjisinin varsayılan taşıyıcıları gibi sıfır kütleli parçacıklar yaratabilecektir. İlksel kara delik, 6 büyük nükleer enerji istasyonunun çıktısına eşdeğer 6000 megawatt hızla enerji yayardı. Bir kara delik parçacık yayarken kütlesi ve büyüklüğü düzenli olarak azalır. Bu daha fazla parçacığın dışarıya tünel açmasını kolaylaştırır ve böylece ışıma, kara delik kendisini varlık durumu dışına çıkaran bir ışıma yapana kadar artan hızla devam eder. Uzun vadede evrendeki her kara delik bu şekilde buharlaşacaktır. Ancak büyük kara delikler için bunun alacağı zaman aslında çok uzundur. Güneşinki kadar kütlesi olan bir kara delik yaklaşık 10 üzeri 66 yıl yaşayacaktır. Diğer taraftan bir ilksel kara delik bildiğimiz şekliyle evrenin başlangıcı olan büyük patlamadan beri geçen 10 milyar yıl içinde hemen hemen tamamen buharlaşmış olmalıdır. Bu tür kara delikler şimdi yaklaşık 100 milyon elektron voltluk bir enerji ile şiddetli gama ışınları yayıyor olmalıdırlar. O zamanlar California Institute of Technology'de olan Donan Page ve benim tarafımdan yapılan SAS-2 uydusunun sağladığı gama ışınımı kozmik ardalanı ölçümlerine dayanan hesaplamalar, evrendeki ilksel kara deliklerin ortalama yoğunluğunun yaklaşık olarak ışık yılı kübü başına 200'den az olması gerektiğini göstermektedir. Eğer ilksel kara delikler evrene düzgün olarak dağılmış olmak yerine galaksilerin halesinde her galaksinin içine yuvalanmış olduğu hızla hareket eden yıldızların ince bulutunda yoğunlaşmış olsalardı, galaksimizdeki yerel yoğunluk bu rakamdan 1 milyon defa daha yüksek olabilirdi. Bu durum, yeryüzüne en yakın ilksel kara deliğin büyük olasılıkla en azından Plüton gezegeni kadar uzakta olduğu anlamına gelir. Bir kara deliğin buharlaşmasının en son aşaması o kadar hızlı ilerler ki muazzam bir patlamayla sona erer. Bu patlamanın ne kadar güçlü olacağı, kaç tane farklı temel parçacık türünün mevcut olduğuna bağlı olacaktır. Eğer şimdi yaygın olarak inanıldığı gibi tüm parçacıklar 6 farklı kuark türünden meydana geliyorlarsa, son patlama yaklaşık 10 milyon adet bir megatonluk hidrojen bombasına eşdeğer bir enerjiye sahip olacaktır. Diğer taraftan CERN'den Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı, R.H. Dorn tarafından ileri sürülen bir alternatif teoride gittikçe daha yüksek kütlede sonsuz sayıda temel parçacık olduğu söylenmektedir. Bir kara delik daha küçük ve daha sıcak hale geldikçe gittikçe daha fazla sayıda farklı türde parçacık yayacak ve belki kuark önermesinde hesaplanmış olandan 100 bin defa daha güçlü bir patlama yaratacaktır. Bu yüzden bir kara delik patlamasının gözlemlenmesi temel parçacıklar fiziği için başka türlü elde edilemeyen çok önemli bilgiler sağlayacaktır. Bir kara delik patlaması yüksek enerjili gama ışınlarından kütleli bir boşalma yaratacaktır. Bu ışınlar uydular veya balonlardaki gama ışını dedektörleriyle gözlemlenebilirlerse de bir patlamadan önemli miktarda gama ışını fotonunun yolunu kesmek için yeteri kadar şansı olacak büyüklükte bir dedektörü uzaya göndermek zor olacaktır. Bir olanak, yörüngede büyük bir gama ışını dedektörü inşa edecek bir uzay mekiği kullanmak olacaktır. Daha kolay ve çok daha ucuz bir alternatif, yeryüzünün üst atmosferinin bir dedektör olarak iş görmesini sağlamaktır. Atmosfere dalan bir yüksek enerjili gama ışını, başlangıçta atmosferde ışığın ilerleyebileceğinden daha hızlı ilerleyen bir elektron-pozitron çifti sağanağı yaratacaktır. Işık, hava molekülleriyle etkileşim sonucu yavaşlatılmaktadır. Böylece elektron ve pozitronlar elektromanyetik alanda bir tür ses patlaması veya şok dalgası yaratacaklardır. Cherenkov ışınımı denen bu tür bir şok dalgası yerden bir görünebilir ışık parlaması olarak tespit edilebilir. Dublin University College'dan Neil A. Porter ve Trevor C. Weeks tarafından yapılan bir ön deney, eğer kara delikler Hadron'un teorisinin öngörüde bulunduğu gibi patlarlarsa, galaksinin bizim bölgesinde yüzyıl başına ışık yılı kübünde 2'den az kara delik patlaması olacağını gösteriyor. Bu, ilksel kara deliklerin yoğunluğunun ışık yılı kübünde 100 milyondan daha az olduğu anlamına gelir. Bu tür gözlemlerin hassaslığını büyük ölçüde artırmak mümkün olmalıdır. İlksel kara delikler konusunda herhangi bir pozitif kanıt vermezlerse de çok değerli olacaklardır. Bu tür kara deliklerin yoğunluğu üzerine düşük bir üst sınır koyulduğunda gözlemler evrenin ilk zamanlarında çok düzgün olduğunu ve karışık olmadığını gösterecektir. Büyük patlama bir kara delik patlamasına benzer ama çok daha büyük bir ölçektedir. Bu nedenle kara deliklerin nasıl parçacık yarattığının anlaşılmasının, büyük patlamanın evrendeki her şeyi nasıl yarattığı konusunda benzer bir anlayışa yol açacağı umulmaktadır. Bir kara delikte madde çöker ve sonsuza kadar kaybolur. Fakat onun yerine yeni madde yaratılır. Bu nedenle evrenin içinde maddenin büyük patlamada yeniden yaratılmak üzere çöktüğü daha önceki bir aşaması olabilir. Eğer bir kara delik oluşturmak üzere çöken madde net bir elektrik yüküne sahipse ortaya çıkan kara delik de aynı yükü taşıyacaktır. Bu, kara deliğin sanal parçacık, karşı parçacık çiplerinin karşıt yüke sahip olan üyelerini çekme ve benzer yüke sahip olan üyelerini itme eğilimi olacağı anlamına gelir. Bu nedenle kara delik tercihen kendisiyle aynı yüklü parçacıklar yayacaktır ve böylece hızla yükünü kaybedecektir. Benzer şekilde eğer çöken madde net bir açısal momentuma sahipse ortaya çıkan kara delik dönüyor olacaktır ve tercihen açısal momentumunu götüren parçacıklar yayacaktır. Bir kara deliğin çöken maddenin elektrik yükünü, açısal momentumu ve kütlesini anımsamasının ve başka her şeyi unutmasının nedeni bu üç niceliğin uzun erimli alanlarla bağlantılı olmasıdır. Bunlar yük için elektromanyetik alan, açısal momentum ve kütle için kütle çekim alanıdır. Princeton Üniversitesi'nden Robert H. Dick ve Moskova Devlet Üniversitesi'nden Vladimir Braginsky tarafından yapılan deneyler, baryon sayısı olarak tanımlanan kuantum özelliğiyle bağlantılı hiçbir uzun erimli alan olmadığını göstermiştir. Baryonlar, proton ve nötronu içeren parçacıklar sınıfıdır. Bu yüzden bir baryonlar topluluğunun çökmesiyle oluşmuş bir kara delik baryon sayısını unutacaktır ve eşit sayıda baryon ve karşı baryon yayacaktır. Bu nedenle kara delik ortadan kaybolduğunda parçacık fiziğinin en çok tutulan yasalarından birini baryonların korunumu yasasını ihlal edecektir. 7. ayrımın sonu.